Böbrek. Niğde eski nüfus memuru Avni Akbulut, elinde yiyecek sepeti, arkasında hamal, Sirkeci'deki güzel Nevşehir Oteli'nin daracık kapısından girdi. Burayı daha da darlaştırmak ister gibi bir kenara dizilmiş olan mermer masalarda taşra esnafı kılıklı birkaç adam çay içiyorlardı. Avni Akbulut, köşedeki camekanlı yere sokuldu. "Katip nerede?" diye bitkin, yarı duyulur bir sesle sordu. İçine bir kişinin güç halle sığabildiği camekanda, kocaman bir defterin üstüne eğilmiş, çıplak kafalı, gözlüklü, orta yaşlı bir adam, "Buyurun, hoş geldiniz," diye doğruldu. Avni Akbulut, oradaki bir iskemlenin üstüne dermansız bir halde oturmuş, alnından boncuk boncuk dökülen terleri siliyordu. Kilitleri tutmadığı, kayışları koptuğu için urganla sarılmış olan körüklü bavulu sırtından indirmeye çalışan hamal da ter içindeydi. Katip, karşısındakinin bitkin halini fark edince alakalandı. "Geçmiş olsun, rahatsız mısınız?" "Evet, dermanım yok. Yolda az değil, İstanbul'un sıcağı da yamanmış ha." Katip biraz düşündü, önünde hızlı hızlı soluyan adamı süzdü, sonra "Size tek yataklı oda vermeliydi ama hepsi dolu. Dur bakayım, 12 numarada bir yatak boş, yanınızda yatacak olan çok ağırbaşlı, Müslüman bir adamdır. Sabah çıktığını, geceleyin gelip yattığını bile duymazsınız. Yatak fiyatı da tabii ikramlıdır." Hasta hasta 2 gün yolculuktan sonra şöyle bir uzanıp dinlenmekten başka şey düşünmeyen Avni, "Neresi olursa olsun, sen bana odayı göster," dedi. Hamalla hesabı kestikten, nüfus kağıdını teslim ettikten sonra katibin arkasından merdivenleri çıkmaya başladı. Bereket oda 1. kattaydı. Siyah eteklikli, topukları yırtık siyah çoraplı, şipidik terlikli şişman bir kadın yerleri siliyordu. Katibin emri üzerine ellerini üstüne kurulayarak 12 numaranın kapısını açtı, yorganın ucunu kaldırıp bakarak "Daha temiz, buyurun," dedi. Arkadan bavulu getiren bir garson, üstü mermerli komodinden sürahiyi alarak suyunu değiştirdi, sonra her üçü "Hoş geldiniz, istirahat buyurun," diyerek çekildiler. Kendini elbisesiyle yatağın üstüne atan Avni Akbulut hemen uyudu. Bir takım tıkırtılarla uyandığı zaman ilk gözüne çarpan şey, tavanda sönük bir ışıkla yanan sinek pisliği içindeki elektrik lambasıydı. "Desene, akşam olmuş," diye düşünerek başını yana çevirdi. 50 yaşlarında, kısa değirmi sakallı, kıyafetine bakılırsa Anadolulu bir adamın pabuçlarını çıkarıp somyası gıcır gıcır eden karyolaya yerleştiğini gördü. Kendisi de biraz doğruldu. Onun uyandığını fark eden karşı yataktaki sakalını sıvazlayarak "Safa geldiniz, yabancısınız herhalde," diye sordu. "Safa bulduk, Niğdeliyim." "Demeyin, ben de Borluyum. Çok güzel, kimlerdensiniz?" "Hemen ahbap oluverdiler." Değirmi sakallı, sık sık Niğde'ye gidip geldiğini, orada birçok bildikleri olduğunu söyledi. Hatta kızını Niğdeli birine verdiğini anlatırken, "Nikah için nüfus kayıtları çıkarttığımda sizi görmüş olacağım. Bana hiç yabancı değilsiniz," diye tanıdık bile çıktı. Ayak esnaflığı yapar, memleketten elma kurusu, fasulye, nohut getirir, buradan oraya da kıl çuval, kösele, mıh, nalça gönderirmiş. Elhamdülillah işi fena değilmiş ama geçenlerde memleketten birkaç hısmı hasta olup İstanbul'a gelmişler. Onları doktor doktor gezdirmekten işleri yüzüstü kalmış. El oğlu birbirinin elinden ekmeğini almak için kurt gibi bekliyormuş. Doktorun da iyisini, helal süt emmişini buluncaya kadar hayli dolaşmışlar. Hayli masarife girmişler. Maazallah, insan bir soysuzun eline düşerse malına mı canına mı yanacağını bilemezmiş. Lakırdı hastalık ve doktor meselesine dökülünce Avni Akbulut'un da dili açıldı. O da İstanbul'a derdine derman aramaya gelmişti. 3 seneden beri çektiği böbrek sancısından kurtulmak için almadığı ilaç kalmamış, 1 yıl önce Kayseri Hastanesi'ne varmış, röntgen yaptırmış, "Doktor, böbrekteki taşı çıkarmadan olmaz. çok büyümüş, ilaçla düşecek gibi değil demiş, Avni de çoluk çocuğuyla helalleşip bıçağın altına yatmış. 5-6 ay rahat etmiş ama hastalık bu sefer öteki böbrekte tepmiş. Yeniden röntgen yaptırınca sağ böbrekte hem de iki taş birden görmüşler. Artık Kayseri doktorlarına inanamaz olmuş, İstanbul'a gelmiş. Bakalım şunların hocaları ne biçim imiş. Kayseri'nin operatörü kötü değildi ama işini sıkı tutsa öbür böbrekte yeniden tepmezdi. Demek hastalığın kökünü bulup çıkaramamış. Perhiz et diye tutturdu. Yemeden içmeden vazgeçecek olduktan sonra karnımı değiştirir miydim? Ağzına et koymayacaksın dedi. Et girmeyen yemekte tad olur mu? Uzatmayalım. Bizim hükümet doktoru buradaki hocasına mektup verdi. Git kendini göster. Lüzumsa o seni ameliyat da eder, hastalığı kökünden alır dedi. Biz de evimizin nafakasını kestik, buraya geldik. Ne yaparsın? Can her şeyden üstün. Bu gideceğim doktor da profesörmüş. Deminden beri karşısındakinin sözlerini, bilirim bunların hepsini demek isteyen bir gülümsemeyle dinleyen değirmi sakallı, profesör kelimesini duyunca adeta hiddetlenmiş gibi kaşlarını çattı. Adı neymiş o profesörün diye sertçe sordu. Dirim yurdunun sahibi Osman Bey. Öteki korkunç bir şey görüyormuş gibi gözleri büyümüş, yerinden fırladı. Tatlı canına acıman yok mu senin? Diye bağırmaya başladı. Kim verdi sana o kasabın adını? Herhalde ortak olmalılar. Yanımda adını anma. İçim fena oluyor. Daha 1,5 ay önce aslanlar gibi kardeşimi öldürdü. Bıçağının altına yatanın sağ kalktığı görülmüş mü? Üstelik de soyguncunun başta gideni. 1.000 liranın yüzünü görmeden kan çıbanı bile deşmiyor. Avni onun sözünü kesecek oldu. Bizde o kadar para ne gezer? Devletin hastanesine gideceğim. Bu profesörün asıl vazifesi oradaymış. Öteki cahil, tecrübesiz bir çocuğu düşüncesizce atacağı adımdan alıkoymak isteyen şefkatli bir baba gibi biraz üzüntülü, biraz hükmedici bir tavırla Avni'nin yanına sokuldu.
Daha beter ya, dedi. Adamın iflahı işte o hastane dediğin yerde kesilir.
Belli, senin bu doktor milletinden haberin yok. Aslan kardeşim, orada hastaya bakmazlar, acamı doktorlara ders gösterirler. Ellerine bir düştün mü, yakanı kurtarabilirsen aşk olsun. Kesip biçecek insan lazım onlara. Adamın karnını bir yardılar mı, yandı fıkara gayrı. Hasta olan yerini de deşerler, hasta olmayan yerini de. Oranın usulü öyle. Yeni yetişen doktorlar bakacaklar, afat olan yerle sağlam yeri ayırt etmesini öğrenecekler. O profesör dediğin hastaya elini bile değmez. Başına kum gibi üşüşen parmak kadar oğlanlara, kızlara kes şurayı, kes burayı der, o zibidiler de çalarlar bıçağı. Allah yardımcın olsun. Dedim ya, sana o mektubu veren doktor dostun değilmiş. Hadi, diyelim o eloğlu, senin kendi canına acıman da yok mu?
Avni Akbulut, dili tutulmuş gibi karşısındakinin yüzüne baktı, kaldı. Birkaç kere yutkundu, fakat müthiş bir korku, gurbet ellerde çoluğun çocuğun bıçağıyla doğranmak korkusu bütün vücudunu bir ter ve titreme halinde sarmıştı. Boğazından ses çıkmıyordu. Değirmi sakallı yatak komşusu elini yavaşça omzuna koyarak ''Üzülme canım'' dedi. ''Ama üzülme demek de boş laf. Can pazarı bu. Ve lakin her şeyin çaresi bulunur. Doktorun da helal süt emmişi vardır elbette.'' Dedim ya, çok gezdik, dolaştık, çok masarif ettik ama şu doktorların iyisini, kötüsünü bilir olduk. Bir parça kendini toparlamaya çalışan Avni, acele bir yardım bekler gibi iki elini birden uzatarak, ''Kurbanın olayım, bildiğin bir insaniyetli doktor var mı? Hani şu böbrek işinden de anlayan bir doktor.'' Öteki merhametli bir gülümsemeyle başını sallayarak cevap verdi.
''Üzülme dedim ya, Müslümanın Müslümana yardım etmek borcu. Bu hasta halinde İstanbul gibi yere derman aramaya gelmişsin. Seni yüzüstü bırakmak hemşeriliğe sığar mı? Bak dinle beni.
şu koskoca şehirde bir tane esaslı doktor gördüm. O da sağlık yurdunun sahibi İrfan Bey. Bıçağının dokunduğu yerde illet kalmıyor. Eli pek hafif. Dört yerinden karnını deştiği adamlar bir hafta sonra Haydarpaşa'ya trene yürüye yürüye gidiyorlar. Hele böbrek, ciğer, yürek ameliyatında Avrupa'da bile üstüne yok diyorlar. Bir muayenehanesi var. İçindeki aletleri İstanbul'un bir hastanesinde göremezsin. Almanya'dan hususi gelmiş. O röntgenler, o aynalar, o camekan içindeki pırıl pırıl gümüş makaslar, bıçaklar, o süt gibi beyaz ameliyat masaları. Canım, anlatmakla tükenecek gibi değil ki. Hastanesi deniz kenarında, padişah saraylarının bitişiğinde. Yatağından başını kaldırıp baksan, Selahattin camilerinden yedisini birden görürsün. Limana giren bütün ecnebi vapurları ayağının altında. Dedim ya, tarifi mümkünsüz. Selahattin, sultanın çoğulu, sultanlarca yaptırılmış camiler için kullanılıyor. Avni Akbulut, önce can kulağıyla dinlerken, sonlara doğru mahzun bir tavırla başını sallamaya başlamıştı. Karşısındaki belki de bunu fark ederek susunca, ümitsiz bir sesle mırıldandı. Oraların fiyatı da ona göredir. Böyle lüküs yerler bizim için değil. Sağlık yurduyla sahibini fazlaca övdüğünü anlayan adam, üst dudağından ön dişleri dökülmüş ağzına doğru uzanan kır bıyıklarını sağa sola sıvazladı, kül rengi gözlerini bir an küçültüp düşündükten sonra, ''Yok canım,'' dedi. ''Sana söyledim ya, helal süt emmiş adam. Ondaki insaniyeti kimse de bulamazsın. Halden anlar, paran çıkışmazsa derdini ameliyatsız da sağaltır. Bir de tatlı konuşmaları var. Hani insanın illetini diliyle çekip alıyor desem hilafsız.'' Avni şüpheyle başını salladı. ''Benim derdim öyle tatlı dille ameliyatsız iyi olacak soyundan değil. Bir böbrekte iki taş bu. Bıçağı yemeden çıkar mı?'' Öteki güldü. ''Tabii çıkar. İlaçla eriti verince aşağıdan dökülür gider. Bu doktorda öyle ilaçlar var ki İstanbul'un bir hastanesinde bulamazsın. Almanya'dan hususi gelmiş.'' Avni hala tereddüt eder gibiydi. Fakat öteki durmadan doktorların vicdansızlığını, bunlar arasında operatör İrfan'ın nasıl bir inci olduğunu, Allah doktorları günahkar kullarını cezalandırmaya yollamış ama günahsız kullarını da yüzüstü komamış diyerek anlattı. ''Tatlı canına acıman yok mu senin?'' diye boyuna tekrarladı. Ertesi gün işini gücünü bırakıp onunla birlikte bu helal süt emmiş adama gitmeye de razı oldu. Gündüzki uykusuna rağmen hala yol yorgunluğunu atamamış ve bu heyecanlı konuşmadan büsbütün harap düşmüş olan hasta, ''Hayırlısı neyse o olsun.'' diyerek yatağına uzandı. Sabaha kadar inleyip oflayarak, hatta bazen birdenbire gelen keskin sancıların tesiriyle bağırıp yerinden fırlayarak döndü durdu. Kuşluk vaktine doğru beraberce yola düzülüp operatör İrfan'ın muayenehanesine gittiler. Bu doktorun resmi işi olmadığı için öğleden önceleri de yerinde bulunuyordu. Değirmi sakallı hayır sahibi, ''Yanında kaç paran var? Malum ya, yorganına göre ayağını uzat.'' demişler. ''Paramız belli olunca tedaviyi, ilacı da ona göre tutarız. İşin fantaziyesine kaçmayız.'' Avni Akbulut bir taraftan, ''Hastalığın ve tedavinin fantaziyesi nasıl oluyor acaba?'' diye düşünürken, bir taraftan da cebindeki paranın hesabını yaptı. Öyle göründüğü kadar da meteliksiz değildi. Nüfus memurluğunu bıraktıktan sonra elindeki bir bağ bir de elma bahçesiyle gül gibi geçiniyor, ikisi de evli olan büyük oğullarının yardımıyla küçük oğlu Süleyman'ı ve bir tanecik kızı Feride'yi ortaokula gönderiyordu. Hastalığı için Niğde ve Kayseri'de ettiği masrafların topu 100 lirayı bulmazdı. Ama şimdi İstanbul'a bu derdi kökünden aldırmak için gelirken ihtiyatlı davranmış, yol parasından ayrı cebine 600 liracık koymuştu. Yanındakine,
150 liram var. Yol parasıyla otel parası da içinde dedi. Öteki birdenbire olduğu yerde sokağın ortasında durdu. Ciddi mi söylüyorsun? Dedi. Bu parayla İstanbul'da yarana pansuman bile yapmazlar. Gittiğimiz doktor ne kadar da gözü tok olsa gene masarifini alacak. Çoluğu çocuğu bu yüzden ekmek yiyor. Keseden veremez ya. O röntgen makinesi adamın içini dışını göstermek için ne kadar elektrik yakıyor biliyor musun? Üstelik filmde bulunmuyor. Ben rahmetli kardeşim için ne kadar aradım. Kara borsadan ateş pahasına alacaksın. Vazgeçelim bu işten de sen yol paranı yemeden Niğde'ye dön. İşin şakaya gelmeyeceğini anlayan Avni, "Yok canım," dedi. "Tanıdık hemşerilerden 5-10 kuruş daha buluruz. Şu dertten bir kurtulalım da." Doktor onları pek bekletmeden kabul etti. Muayenehanesi sahiden pırıl pırıl aletlerle doluydu. Avni artık alıştığı fakat bir türlü sevemediği o acayip ilaç kokusunu yine duyunca hemen orada bıçak altına yatırmışlar gibi titremeye başladı. İçinden "Gene düştük bu lanetlerin eline." diye söyleniyor. Bu andan itibaren artık hiçbir şeyin kendi elinde olmadığını, onlar ne derse itiraz etmeden yapmaya mecbur kalacağını biliyordu. Kendisini beyaz örtülü, yüksekçe bir sedire yatırıp karnını iteleyen adama baktı. Bu kısa, kalın, yassı biriydi. Her an bir kalp durmasından ölü verecekmiş hissini veren kırmızı, şişkin, iri mesameli yüzü yağlı gibi parlıyordu. Dehşetli, canı sıkılmış gibi bir hali vardı. Hastanın karnını, göğsünü, sırtını, ağzını, burnunu muayene ettikten ve Kayseri'de çekilen röntgen filmlerini gözden geçirdikten sonra "Sizi kliniğe kaldırıp müşahede altına alalım. İcap ederse ameliyat ederiz. Bünyenizin böbrekte taş yapmak temayülü var. Sıkı rejim, kuvvetli ilaçlar lazım," dedi. Değirmi sakallı Borlu, "Müsaade buyur," diye doktoru bir kenara çekerek, Avni'nin de duyabileceği bir sesle hastanın bu masarifi kaldıramayacağını, kendisini sıkıca bir muayeneden geçirip, Almanya'dan gelen ilaçlarla derdine derman olmasını rica ettiğini söyledi. Avni söze karışıp, "Bilmem, olur mu ki? Bana Kayseri'de bu taşlar ameliyatsız düşmez dedilerdi," diyecek oldu. Fakat doktorun sert bir el hareketi onu susturdu. "Düşmez ne demek? Taşın cinsine bağlı. İlaçla eriyen taş var, erimeyen var. Önce iyi bir tahlil yaptırıp bunu anlamalı. Bünyenin hususiyetlerini her bakımdan incelemeli. Tedaviyi buna göre tayin etmeli. Operatif müdahale en sonra düşünülecek şeydir. Öyle her karnı ağrıyana ameliyat diyen doktorlara pek güvenme. Bu tababetin esası kimyadır. Cerrahlık yavaş yavaş maziye karışacak." Bu ilmi mülahazaları pek iyi kavrayamayan ve doktorun yüzündeki can sıkıntısı ifadesinin artmakta olduğunu fark eden Avni, "Siz nasıl münasip görürseniz öyle yapalım doktor," diyerek razı oldu. Bundan sonra 20 gün kadar süren muayene ve tedavisinde Borlu hemşerisi Avni'yi hemen hiç yalnız bırakmadı. Elinden gelen her yardımı, her kolaylığı gösterdi. Ara sıra işlerinin yüzüstü kaldığından bahsetse bile Avni'nin "Siz artık zahmet etmeyin, ben kendim gider gelirim" yollu tekliflerini asla kabul etmiyor, onunla birlikte kara borsada röntgen filmi arıyor, bulunca pazarlığını kendisi ediveriyor, Avni'nin bünyesini iyice anlamak için her birine birkaç defa gittikleri bakteriyologlar, dahiliyeciler, mide mütehassısları, asabiyeciler, kalpçiler, gözcüler, kulakçılarla o konuşuyor, çeşit çeşidi yapılan kan ve idrar tahlilleri için çeşit çeşit laboratuvarlara girip çıkıyor, raporları okuyup tecrübelerine dayanarak izah ediyor, nihayet Doktor İrfan'ın reçetelerinde yazılı olup piyasadan kalkmış bulunan şifalı Alman ilaçlarının el altından satıldığı yerleri o meydana çıkarıyor ve biraz pahalı da olsa elde edilmesini sağlıyordu. Bu gidip gelmeler 3 hafta kadar sürdükten ve Avni Akbulut hemşerilerden tedarik ettim diye diye cebindeki paranın 400 liradan fazlasını Doktor vizitelerine, tahlillere, filmlere ve ilaçlara yatırdıktan sonra bir gün borlu hayır sahibi ortadan kayboldu. Otel katibine sorunca nüfus kağıdını alıp gittiği yollu kısa bir cevapla karşılaştı. Bir 10 lirayı daha gözden çıkarıp tekrar başvurduğu Doktor İrfan, yüzünde o korkunç can sıkıntısı ifadesiyle ilaçlara devam etmesini ve birkaç ay sonra bir daha gelmesini söyledi. Nasıl bir tuzağa düştüğünü yavaş yavaş anlayan Avni, büsbütün halsiz ve perişan, yatağına uzanıp düşüncelere daldı. Ülen Allah'ın sersem kulu, nasıl oldu da basiretin bağlandı? Borlunun kır sakalına mı kandın, tatlı diline mi? Sen böyle dolaplara girecek adam mıydın? Gel gelelim şu kör olası hastalık insana göz açtırmıyor. Aman anam, bu sancılar böyle gelip gittikçe karşıma Azrail çıksa medet ya melaike deyip eline sarılacağım. İlaçların da bir faydasını görmedik. İnsaniyetine kurban olduğum doktorun bir kere yüzünün güldüğüne rastlamadım. Ne gidersin bilmediğin adama? Niğde doktorunun verdiği mektubu nerelere tıktık acaba? Koskoca profesörü bırakıp soyguncuların elinde kaz gibi yolundun Avni Akbulut. Senin ettiğini parmak kadar çocuklar etmez. İnliye inliye karyoladan inip bavulunu karıştırdı, ikiye katlanmış mektubunu bulunca cebine yerleştirdi. Sonra iskemlenin kenarına ilişerek komodinin mermerinde parasını hesapladı. Oda kirasını haftadan haftaya ödemiş, perhiz yemekleri pişirttiği şişman hizmetçiye masrafları günü gününe vermişti. Şimdi yanında yol parası içinde 125 lirası vardı. Böbreğinde iki taşla kolunu sallaya sallaya Niğde'ye dönmeli miydi, yoksa şu profesörü bir denemek daha mı akıl kârıydı? Borlu'nun hastaneler için söylediklerini şimdi şüpheyle karşılıyor. Devletin hastanesinde adamı çoluğa çocuğa doğratırlar mı? Attı köpoğlu köpek diye kendine cesaret veriyordu. Hemen ertesi gün hastanenin yolunu tuttu. Elindeki mektubu önce kapıcıya, sonra koridorlarda rastladığı doktor mudur, hademe mi belli olmayan beyaz gömlekli birkaç kişiye gösterdi. Nihayet Bevliye Kliniği'nin önünde sıra bekleyenlerin arasına karıştı. Etrafında şehirli, köylü, kadın, erkek, yaşlı, genç birçok insanlar ellerinde birer kağıtla başka servislerden gönderilmiş dar ve kısa pijamalı hastalar, koridorun bir başından öbür başına apış apış gidip gelen delikanlılar vardı. Öğleye kadar bir kenarda durdu. Doktoru yalnız görüp mektubu vermek istediği için ortalığın tenhalaşmasını beklemeyi muvafık bulmuştu. Kapının önündekileri teker teker içeri bırakan hademeye birkaç kere sokulup, doktorun yanı kalabalık mı diye soracak oldu, fakat öteki cevap olarak, numara aldın mı deyince elindeki mektubu gösterdi, hususi konuşacağım dedi. Hademe, Avni Akbulut'un bütün ümidini bağladığı mektuba bir göz bile atmadan eliyle kenara itti. Bekle öyleyse, çıkarken yanına sokulabilirsen verirsin. Orada durdukça bazı beyaz gömlekli asistan ve doktorların sıraya filan bakmadan hastalardan tanıdıkları herhangi birini arkasına takıp içeri soktuklarını gören Avni, açık gözlük ederek bunlardan birinin peşine takıldı. İçeride 15-20 kadar delikanlıyla iki kız vardı. İkisi de gözlüklü ve kısa boylu olan kızlar, orta yerde bir hastayı muayene eden küçücük, sıska, buruşuk yüzlü, kır bıyıklı bir adamın etrafında dönüp ağzının içine bakıyorlar, delikanlılar kendi aralarında konuşup gülüşüyorlardı. Profesör olduğu anlaşılan ortadaki sıska adam, camları parladığı için gözlerini göstermeyen kocaman gözlüklerini bu gençlere dikerek, ''Bakınız hanımlar!'' diyordu. ''Zahmet olmazsa siz de bakınız efendiler.'' Bu hasta bayan, bir müddet evvel lohusalık sıralarında, ''Ha? Nasıl efendim? Doğumdan önce mi başlamıştı?'' ''Evet efendim, şu halde hamileliğin sonlarına doğru oldukça ağır bir eklampsi, yani havale geçirmiştir. Bu hastalığın böbreklerdeki komplikasyonlarını biliyorsunuz. Yani böbrek ensüfisyansı. Yani ademi kifayesi, evet efendim, ama aradan bu kadar aylar geçtikten sonra, hı? Nasıl efendim? 3 hafta mı? Evet, 3 hafta geçtikten sonra bu şekilde egü bir üremi halinde tezahürü tıp literatüründe pek ender görülür. İnzarı ekseriyetle vahimdir. Nasıl efendim? Zevci misiniz efendim? Merak etmeyiniz, geçecek efendim. Hastayı kaldırsınlar. İki hademe, yukarıdaki nisaiye koğuşundan sedye ile indirdikleri hasta kadını tekrar alıp götürdüler. Kocası asistanlara ve talebeye sokularak, inzarı vahim tabirinin ne demek olduğunu öğrenmeye çalışıyor, fakat hepsinden kaçamaklı cevaplar alınca telaşı büsbütün artıyordu. Nihayet profesöre başvurdu. Ölecek mi? Öteki, gözlüklerinin arkasında kaybolan gözlerini karşısındakine dikerek yumuşak bir sesle, "Biz doktorlar hiçbir hastadan ümidi kesmeyiz efendim," dedi. Hasta kadının kocası, bu cevabın derinliğini kavramak istiyormuş gibi düşünceli ve şaşkın dışarı çıktı. Profesörün gözleri bu anda önünde beliriveren Avni Akbulut'a ilişince, bir şeye hayret ediyormuş gibi kaşları yukarı kalktı, alnı buruştu, o yumuşak, fakat her şeyden uzak sesiyle sordu. Sizin neyiniz var efendim? Avni bir şey söylemeden Niğde hükümet doktorunun mektubunu uzattı. Profesör hep kaşları kalkık ve alnı kırışık zarfı açtı ve içindeki kağıda şöyle bir göz gezdirdi. Altındaki imzayı hatırlamak ister gibi biraz düşündü, sonra başını salladı ve Avni'ye dönerek "Peki ne istiyorsunuz?" dedi. Hasta hemen derdini anlatmaya başladı. Cebinden raporları, tahlil neticelerini, koltuğunun altından sayısı 10'u geçen röntgen timlerini çıkardı. İlk defa nasıl ameliyat olduğunu, sonra hastalığın nasıl yeniden teptiğini saydı döktü. Bu sırada doktor muslukta ellerini yıkıyor, ispirtoyla ovuşturuyor, beyaz bir havluya kuruluyordu. Onun kendisini pek can kulağıyla dinlemediğini fark eden Avni, şimdi asistanlara, talebelere dönmüş, hikayesine devam ediyordu. Sözünü tamamladığı zaman, doktor da gömleğini çıkarmış, beyaz sadakor ceketini giymişti. Baş asistana dönerek sordu. Neymiş? Öteki birkaç doktorca kelime mırıldandı ve filmlerden birini uzattı. Profesör az önce yıkadığı ellerini kirletmemek için filme dokunmadı. Asistanına tutturarak gözlerini büzdü ve dikkatle baktı. Sonra Avni'ye döndü. Böbreğinizde taş var. Biliyorum efendim. Aldırmanız lazım. Baş üstüne efendim. Ama hemen ameliyat olmalısınız. Her geçen gün sizin için tehlikelidir. Hemen olsun efendim. Emredin bugünden yatayım. Profesör, karşısındakinin ne demek istediğini ilk anda anlayamamış gibi başını arkaya atarak bir an düşündü. Sonra baş asistana dönerek, ''Bizim serviste boş yatağımız var mı?'' diye sordu. ''Hiç yok efendim.'' Avni atıldı. ''Birkaç gün beklerim, belki o zamana kadar boşalır.'' Asistan cevap verdi. ''Zannetmiyorum, yakında çıkacak hastamız yok. Sonra birçok da sıra bekleyen var.'' Profesör kapıya doğru yürüyerek ilave etti. ''Siz bilirsiniz, fakat hastalığınızın beklemeye tahammülü yok.'' Hemen bir hastaneye yatıp taşları aldırmalısınız. Bunları söylerken kapıdan çıkmıştı. Avni'nin cevabını beklemeden koridorda hızla yürüdü gitti. Talebelerle asistanlar da arkasından odayı boşalttılar. Avni elinde raporları, filmleriyle orta yerde kalıverdi. Bu sırada içeri gelip ortalığı düzeltmeye koyulan o kapıdaki hademe onun hala odada dikildiğini görünce "Ne bekliyorsun?" diye sordu. Avni dertleşecek kafa dengi birini bulmuş gibi ona Kayseri'den başlayarak böbreğinin hikayesini anlatmaya kalkınca hademe eliyle sözünü kesti. Doktor Osman Bey'in burada bunları dinleyecek vakti yok. Görmedin mi? İşi başından aşkın. Burası fakir fukara yeri. Sen efendi adamsın. Git derdini muayenehanesinde anlat. Dirim yurdunun sahibidir. Saat 4'ten sonra hep orada bulunur. Al istersen, adresini vereyim. Gömleğinin cebinden çıkardığı irice bir kartı hastanın eline tutuşturdu, işine koyuldu. Kafasının içinde hep o acayip, bütün iradesini elinden alan ilaç kokusuyla hastaneden ayrılan Avni, ağır ağır yürüyerek otele geldi, perhiz yemeğini bile yiyemeyerek sadece bir çay içti ve bir saat kadar dinlendikten sonra hemen kapının önünde duran tramvaylardan birine atlayarak Dirim yurdunun yolunu tuttu. Profesör Osman onu hastanedekinin tersine büyük bir alakayla muayene etti. Hatta tatlı dilini Borlu o kadar övdüğü halde suratı hep canı sıkılmış gibi duran Doktor İrfan'ın aksine Doktor Osman sahiden tatlı dilli, güler yüzlüydü. Bütün filmleri, raporları teker teker gözden geçirdi, birçok şeyler sorup soruşturdu. Nihayet aralarında tam bir itimat bağı kurulduğuna kanaat getirince ellerini Avni'nin omuzlarına dayayarak "Bak kardeşim," dedi. "Sana hastalığının mahiyetini iyice anlattım. Cahil bir insan değilsin. Hayatını, aileni düşünmeye mecbursun. Kararını ver. Tek çare ameliyattır. Taşı çıkarırız, birkaç ayda sıkı perhiz eder, vereceğim ilaçları alırsın. Allah'ın izniyle bir şeyciğin kalmaz."
"Hastanede de söyledim ya doktor, emrin neyse öyle edelim. Beni hastaneye yatırıver."
"Fakülte hastanesine yatıramam. Hem yer yok, hem de hastalığın öyle fevkaladeden yatırılmanı icap ettirecek mahiyette bir şey değil. Basit bir böbrek taşı. Yer açılmasını beklemek ister de sıraya girersen aylar sürer. Halbuki hastalığının buna tahammülü yok. Bak, düşün taşın. İstersen benim kliniğe yatırayım ama senin için biraz masraflı olur."
Avni doktorun gözlüklerinin içine bakarak, "Yani ne kadar olur doktor bey?" dedi.
Burnunu, kafasını yine o uğursuz ilaç kokusu dolduruvermişti. Gözleri kararıyordu. Doktorun zayıf yüzünün hafif bir gülümsemeyle buruştuğunu hayal meyal fark etti ve uğulduyan kulakları onun yumuşak, cana yakın sesini uzaklardan gelir gibi işitti. "Yatak parası ve ameliyat için 1.000 lirayı göze almalısın."
Avni'nin kafasını saran bulut bir an için açılır gibi oldu. Boğuk bir sesle "Aman doktor!" dedi. Profesör hep o tatlı gülümsemesiyle sözünü kesti.
"Söyledim ya, biraz masraflı olur. İstersen tekrar Kayseri Hastanesi'ne başvur. Ama vilayet hastaneleri ve doktorları...
Sen daha iyi bilirsin ya, başından geçti."
"İyi ama doktor, 1.000 liranın yolu nerede?"
Öteki bütün yüzünü kaplayan tatlı bir gülüşle, "Bunu bana mı soruyorsun? Bilsem vallahi söylerdim," dedi. Şakaya katılacak halde olmayan Avni, eliyle kulağının arkasını kaşıyarak kendi kendine mırıldandı.
Çoluk çocuğa yazıp bağla bahçeden birini sattırmalı mıydı? Can her şeyden üstün.
Sonra doktora döndü. "Bana biraz ikram edemez misin? Bak sana talebenden mektup da getirdim."
"Ha, kim o çocuk? İsmi yabancı değil ama bir türlü hatırlayamadım. Neyse, şimdi seninle bakkal pazarlığı yapacak değiliz. Dedim ya, düşün taşın kararını ver. Ben her gün öğleden sonra buradayım."
İlaç kokusu, yorgunluk, açlık, geceleri sancılar yüzünden uyuyamamak hastayı öyle bir hale getirmişti ki, kafasında şu anda ne olacaksa hemen olsun düşüncesinden başka bir şey yoktu. Tekrar doktor doktor dolaşmak, röntgenlerde soyunmak, iğnelerle kan aldırmak, şişelere işemek, bekleme odalarında saatlerce günlerce pineklemek artık bunların hiçbirine dayanamayacaktı. Sönük gözlerini ağır ağır Profesör Osman'a çevirerek, "Nide'ye mektup yazalım da bizim elma bahçesini satsınlar bakalım. Şimdi mahsul mevsimidir, herhalde para eder," dedi.
"İstersen bir telgraf yaz, ben hemen gönderteyim. Sen de git, otelden eşyalarını al, buraya naklet. Para gelir gelmez ameliyatı yaparız."
Bu işler o gün tamamlandı. Avni, hastane için hususi satın aldığı mavi yollu tisör pijamayla beyaz karyolasının kenarına oturarak Nide'den para gözledi. Her geçen gün hesabını hiç yoktan 15 lira artırıyor ve hasta bazen, "Bu mevsimde bir bahçe satmak bu kadar sürdürülür mü? Kendi soyumuzda bile halden anlayan olmadıktan sonra," diye söylenerek Nide'dekilere kızıyor. Bazen de "Ne diye para gelesiye kadar otelde kalmadım da doktorun sözüne uyup buraya taşındım ki?
Otelin gecesi 1,5 liraydı. Bu hastalık bende akıl komamış belli, diye kendi kendine içerliyordu. Kliniğe yattığının 11. günü telgraf havalesiyle 1200 lira geldi. Hemen ertesi gün ikindi vaktine doğru ameliyat masasına yattı. Henüz narkozun tesiriyle sersem bir halde gözlerini aralayınca ilk gördüğü şey Doktor Osman'ın gülümseyen yüzü oldu. "Nasılsınız? İyisiniz ya," diyordu. "15 güne varmaz kalkarsınız. Çıkardığım taşı görmek ister misin? Fındık kadar. Bak." Avni daha iyice açamadığı dumanlı gözleriyle doktorun elindeki yuvarlak şeye baktı. Sonra biraz geride duran asistanla hemşireyi de süzerek güçlükle mırıldandı. "Teşekkür ederim doktor. Öbür taş da böyle kocaman mı?" Profesör Osman karşısındakinin ne dediğini anlamayarak iri camlı gözlüklerini arkasındakilere çevirdi. Genç asistan yatağa yaklaştı. "Hangi taş?" O zaman hastanın gözleri büyük bir korkuyla açıldı. Karşısındaki 3 beyaz gömlekliyi birer birer dolaştı, hırıltılı bir sesle sordu.
"İki taş olacaktı doktor. Ocağına düştüm. Birini içeride mi kodun yoksa?"
"Kim söyledi iki taş diye?"
"Kayseri'de söylediler. Röntgen öyle gösteriyormuş."
Profesör ve asistanı filmlerin bulunduğu zarfı açtılar, pencerenin yanına gidip uzun uzun baktılar. Biri baktıktan sonra elindekini ötekine veriyor, yeni aldığını gözden geçiriyordu. Odada çıt yoktu. Ara sıra iki doktor birbirlerine filmde bir şey gösteriyorlar fakat tek söz söylemiyorlar. Nihayet Profesör Osman hastaya yaklaştı.
"Zannetmiyorum," dedi. "Gerçi filmin orası biraz bulanık ama Kayseri Hastanesi'nin röntgenine pek güvenilmez. Bu taşın gölgesi düşmüş olacak. Belki sen de film çekilirken biraz kımıldadın. Ben böbrekte başka bir taşa rastlamadım. Hiç merak etme."
Bundan sonraki günler, hatta haftalar, hatta aylar Avni Akbulut için yarı rüya halinde geçtiler. Sanki ameliyat gününde yapılan narkozdan hala kurtulamamıştı. Doktorlar o gün filmleri alıp götürmüşler ve bir daha ortaya çıkarmamışlardı. Her gün birkaç kere yanına geliyorlar, "Nasılsın, bir şikayetin var mı?" diye soruyorlar. Bazen hemşire pansuman yaparken bulunuyorlar fakat ikinci taş meselesini hiç açmıyorlardı. Bu halde bir ay kadar yattıktan sonra, dikişler alınalı daha 8 gün olmuştu, Avni'de tekrar sancılar başladı. Yeniden röntgenler, idrar tahlilleri, konsültasyonlar yapıldı. Profesör, "Senin bünyen taş yapmaya çok müsait. Böbrekte gene kilsi bir teşekkül ihtimali var. Esaslı bir müdahale daha icap edecek galiba," dedi. Nide'ye tekrar acele telgraflar çekildi. Satılan bağın parası bu sefer 20 günde geldi. İkinci ameliyat için Avni'yi masaya yatırdıkları zaman eski nüfus memuru bir deri bir kemik kalmıştı. Gözleri bir şey seçemiyor, kulakları uğulduyor, sesi fısıltı halinde çıkıyordu. Yüzüne maskeyi koydukları zaman bu uykudan bir daha uyanamayacağını sanıyor ama buna o kadar üzülmüyordu. Ameliyat 1 saate yakın sürdü. Doktor hem yarayı kesiyor, derinlere gidiyor, hemşirenin uzattığı makası, bıçağı, pense alıyor, eğiliyor, doğruluyor, hem de bu aralık asistanıyla konuşuyordu. "Bizim şu adadaki köşkün banyosuna ne renk fayans koydurayım bir türlü karar veremedim. Mavi kasvetli olacak, pembe de yatak odasına uymuyor. En güzeli filizi ama piyasada iyisi yok, ne halt etmeli bilmem." Nihayet böbrekten leblebi kadar bir taş daha çıktı. Fakat 2 ay gibi kısa bir zamanda 2 defa üst üste bıçak yiyen bu ufacık et parçası da artık canından bezmiş gibiydi. Taşı aldıkları yerde beliren ince bir kan sızıntısı bir türlü durmuyordu. Profesör Osman, "Ne yapacağız?" der gibi gözlüklerini asistanıyla hemşireye çevirdi. 5 dakikadan fazla beklediler. Kan ne azalıyor, ne çoğalıyor, hep aynı şekilde hafif hafif sızıyordu. Hastanın zayıf vücudunda kımıldamalar başlamıştı. Birkaç dakika daha beklediler. Böbreği böyle kanar halde bırakarak yarayı kapamak, hastanın %100 ölümü demekti.
Profesör, asistanıyla birkaç kelime konuştuktan sonra tekrar makaslarını, bıçaklarını eline aldı, böbreği etrafına bağlayan çeşit çeşit etleri, sinirleri kesti, inceli kalınlı damarları düğümledi, bir anda pörsümüş gibi gevşeyen bu morumsu et parçasını beyaz bir küvetin içine bıraktı, sonra yorgun bir sesle asistanına yarayı kapatıp dikmesini söyledi, alnında beliren terleri gömleğinin koluna silerek musluğa ellerini yıkamaya gitti. Avni Akbulut yatağında kendine gelip ölmediğini, yalnız böbreğinin çıkarıldığını, artık bir tek o da ameliyatlı böbrekle kaldığını öğrenince pek şaşırmadı. Başını öte tarafa çevirip gözlerini kapadı. Haftalarca bu halde yattı. Artık iki günde bir uğrayan doktora, her gün pansumana gelen asistana da bir şey söylemiyor, bir şey sormuyordu. Yalnız günün birinde Profesör Osman yatağının kenarına oturup yalancıktan gülmeye çalışan bir yüzle artık hastalığının tamamen iyi olmuş sayılabileceğini, tek böbrekle kalmanın öyle pek korkulacak bir şey olmadığını, çünkü insan bünyesinin böyle hallerde bütün dikkatini, bütün gayretini öteki böbreğe vererek onu adamakıllı kuvvetlendirdiğini ve artık Avni için Niğde'ye dönüp istirahat etmekten ve hala akmakta olan yarasını haftada iki defa doktora, hatta bir sıhhat memuruna pansuman ettirmekten başka bir iş kalmadığını söyleyince, hasta o fersiz gözlerini karşısındakinin yüzüne dikti, ağır ağır fakat sarsılmaz bir sesle, "Yok doktor," dedi. "Beni bu halimle sokağa atamazsın. Gayrı sattırıp parasını getirtecek bağ bahçe kalmadı ama gene de beni bu halimde sokağa atamazsın. Ben bu halimde memlekete dönecek olursam, bana sokaktaki itler bile güler. Ya bu yara kapanır, dermanım yerine gelir, yürüye yürüye trene giderim, ya bu karyola da ölürüm. Çoluğun çocuğun başına bela olmam. Kolumdan tutup atsan bile, kapının önünden bir adım gitmem. Geleni geçeni başıma toplarım. İşte, kendin düşün artık." Bu sözlerden sonra hastanın gözlerini kapayıp başını öteye çevirdiğini gören doktor, sesini çıkarmadan odadan çıktı gitti. Avni bir hafta kadar bekledi, her kapı açılışında yüreği oynuyor. Acaba sokağa atarlar mı ki? Bu halde Niğde'ye, çoluğun çocuğun yanına nasıl varırım diye düşünüyor. Pansumana gelen asistanla hemşirenin yüzlerine dikkat ve korkuyla bakıyordu. Ama onların kendisine karşı muameleleri değişmemişti. Hep aynı nazik dalgınlıkla sargılarını çözüyorlar, nasılsınız diye sorduktan sonra hep aynı şekilde cevap beklemeden birbirleriyle konuşuyor ve odadan çıkıyorlardı. Bir gün Profesör Osman o zorla gülen yüzüyle odaya girdi. Hemşireyle asistan da arkasındaydı. Kırışık alnını yatağa doğru eğerek hastayı sıkı bir muayeneden geçirdi, birçok şeyler sordu, hala kapanmayan yarayı kendi eliyle açtı, tabelayı ve ameliyattan sonra çekilen röntgen filmlerini asistanıyla birlikte bir daha gözden geçirdi, sonra Avni Akbulut'a dönerek, "Hastalığın bu safhası talebe için çok enteresandır. Sizi yarın fakülte hastanesine kaldıracağız," dedi. 1945. Cigara. Cıvık, yağmurlu bir havada Beyoğlu'nda yürüyordum. Vakit gece yarısına yaklaşmıştı. Sokaklarda sarhoşlar, barların önünde otomobiller vardı. Birkaç saçı boyalı kadın sık sık arkalarına bakarak çabuk adımlarla yürüyor, bir bekçiyle bir polis sokağın başında münakaşa ediyordu. Elektrikli ilanların önünden bir an aydınlanıp geçen iri, seyrek yağmur damlaları yere birer tükürük gibi düşüp yayılıyor, çamurlu asfaltı daha yapışkan bir hale getiriyordu. Bir dört yol ağzındaki genişçe bir meydanın kenarında 4-5 çocuğun kavga ettiğini gördüm. Anaya avrada söven ince seslerin arasına acı bir vızıldama karışıyor, arada sırada keskin bir çığlık boz renkli gökyüzüne doğru yükseliyordu. Biraz yaklaşınca yalın ayak, yırtık gömlekli, en büyüğü 10 yaşında kadar 4 çocuğun Epey'den beri sürdüğü anlaşılan bir kavgayı bitirmek üzere olduklarını anladım. Biraz irice yapılı, fırlak dişli, kırmızı saçlı, çok bilmiş bakışlı biri olan, kendisini kolundan tutup sürüklemeye çalışan bir çocukla birlikte uzaklaşıyor, bu arada ikide bir arkasına dönüp bakıyordu. Duvarın dibinde kaldırımın çamurlarına düşüp dağılmış 5-10 gazetenin yanında duran, korkunç derecede sarı yüzlü, ufak, kalkık burunlu bir çocuk, burnunu elinin tersine silerek ağlıyor ve yanında kalıp yerdeki gazeteleri toplamak isteyen arkadaşının, ''Hadi sen de topla da artık gidelim Kemal!'' diye ısrar edişine kulak asmadan, suratına dökülen açık kahverengi saçlarını eliyle iterek, 5-10 adım kadar uzaklaşmış olan kırmızı saçlının arkasından, ''Ben sana gösteririm orospu evladı!'' diye bağırıyordu. Kırmızı saçlı bunu duyunca kolundaki arkadaşını silkelediği gibi geri koştu, korkudan büyümüş gözlerle kaçmak isteyen Kemal'i daha 3 adım atmadan yakaladı, hiç telaş etmeden sadece dişlerini sıkıp küfürler mırıldanarak rastgele tokatlamaya başladı. Kurtulmak için çırpınan oğlan avaz avaz bağırıyor, yerden topladığı gazeteleri tekrar çamura fırlatan arkadaşı araya girip, ''Sen ona uyma Esat abi, ben onu eve götürürüm!'' diye kırmızı saçlıyı teskiğine uğraşıyor. Esad'ın arkadaşı ise canı sıkılmış bir halde ellerini pantolonunun ceplerine sokmuş, 2-3 adım uzaktan seyrediyordu. Sokaktan yanlarında birer karı ile geçen insanlar, bu gürültüye başlarını çevirip bakıyorlar, sonra gülüşerek yollarına gidiyorlardı. Yalnız meyhanelerde çiçek satan topal bir Rus karısı, bir dükkan camekânına dayanmış, iri gözlerle çocuklara bakıyordu. Yüzünde hem dehşet hem meraka benzeyen garip bir gerilme vardı. Ben birkaç adım ilerleyerek çocukların arasına girdim. İkisini de yakalarından tutup ayırdım. Sonra kırmızı saçlıya, ''Hadi bakalım, çek arabanı, utanmıyor musun?'' diye sertçe söyledim. Esat beni bir an dikkatle süzdü. Yüzüme doğru kaçamak bir göz attı. Nedense gözüne kestirememiş olacak ki, ağır ve gururlu bir edayla yavaş yavaş uzaklaştı. Fakat 4-5 adım gittikten sonra başını çevirerek, ''Söyleyin o piçe de ağzını tutsun!'' dedi. Yeniden küfürlere başlamak üzere olan Kemal'i susturdum. Her tarafı ıslanmış olan gazeteleri toplamak için yere eğilen arkadaşına, ''Bırak çocuğum, artık onlar bir işe yaramaz. Kaç paraysa ben vereyim.'' dedim. Küçük Kemal benim bu teklifime en küçük bir alaka bile göstermedi. Sadece vızıldayarak ağlıyor, anlaşılmaz küfürler mırıldanıyordu. ''Gazeteler senin mi?'' diye sordum. İlk defa olarak yüzüme baktı. Ama hiç görmeyen gözlerle baktığını ve bu sırada kafasının çok başka şeylerle dolu olduğunu derhal fark ettim. Sorduğumu tekrarlayınca başıyla evet diye işaret etti. Hafifçe silkinerek yakasını elimden kurtardı, kenardaki dükkanın çıkıntılı köşesine dayanarak sessizce bekledi. Öteki çocuk yerdeki gazeteleri sayıyor, ikide bir de gözlerini kaldırıp beni süzüyordu. Meydan tenhalaşmıştı. Yan sokaktaki bardan hafif bir dans müziği işitiliyor, Kemal ara sıra burnunu çekiyordu. Öteki doğruldu, inanmaz gözlerle yüzüme bakarak, ''7 gazete amuca, 42 kuruş eder.'' dedi. Sonra sanki cevabımdan korkarmış gibi başını arkadaşına çevirdi. ''Hadi Kemal, gidelim artık.'' dedi. Cebimden bir 50 kuruş çıkarıp uzattım. ''Kardeş misiniz?'' diye sordum. ''Hayır, bir mahalleliyiz.'' ''Nerede oturuyorsunuz?''
''Tophanede.''
Parayı Kemal'in cebine koydu.
''Hadi be Kemal, aldık parayı işte, gidelim artık.''
diye ötekinin kolundan tuttu. Fakat Kemal şiddetle elini çekti, aynı vaziyette kaldı.
''Ne diye kavga ettiler? Gazete satmaktan mı?''
''Yok canım, Sulbiye yüzünden.''
''Sulbiye de kim?''
''Bizim mahallede. Önce Esad'ı dost tutuyordu, sonra Kemal'e döndü. Öteki boyuna kıza dayak atıyordu. 3 gün, 5 gün, en sonunda kız Kemal'e kaçtı.''
''Esad buna mı kızdı?''
''Geçen akşam sinemanın arkasındaki arsada üst üste yakalamış. Kızın ağzını yüzünü paçavraya çevirdi ama Kemal kaçmış. O günden beri arkasını kovalıyordu. Bir daha konuştuklarını görürsem bıçaklarım diyor.
Duvara dayanıp gözlerini sokağın çamuruna, sarı ışıkların aksettiği ve iri damlaların düşüp noktaladığı pis sulara diken Kemal'e baktım. Kulağının dibinde anlatılanları hiç duymamış gibi hareketsiz duruyordu. Arkadaşı onu tekrar çekelemeye başladı.
Hadi sene be Kemal, ne bekliyorsun be? Gidelim be!
Kemal onu eliyle itti.
Sen gideceksen git ulan, bana karışma.
Öteki bir an düşündü, sonra omuzlarını silkerek,
canın isterse,
dedi, yürüdü. Barın önünden geçerek yokuştan aşağıya doğru uzaklaştı. Ben Kemal'e sokuldum, bir 50 kuruş daha uzatarak, hadi Kemal, bunu da al da git evine yat artık, dedim. O parayı cebine koyduktan sonra tereddütle birkaç adım attı, sonra kaldırımın kenarında aynı şekilde dalgın durup beklemeye başladı. Vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Yağmurda adam akıllı ıslanmıştım. Çocuğun yanından uzaklaştım, karşı kaldırıma vardığım zaman yan sokaktan gelen dans müziği sesleri kuvvetlendi. Başımı çevirince barın ışıklı kapısı açılıp dışarıya iki sarhoş delikanlının çıktığını gördüm. Birbirlerine yaslanarak sallana sallana caddeye doğru yürüdüler. Kemal hala köşede duruyor fakat barın kapısına dikkatle bakıyordu. Sarhoşlar uzaklaşır uzaklaşmaz oraya koştu, yere eğildi, biraz evvel çıkanların attığı bir cigara izmaritini alıp eliyle çamurunu temizleyerek ağzına götürdü. Sıkı sıkı birkaç nefes çekti. Gözlerinin parladığını uzaktan görüyordum. Hızlı adımlarla benim tarafıma yürüyor ama benim oradan kendisine baktığımı herhalde görmüyordu. Önümden geçerken eğildim. Yavaşça kolunu tutarak, ''Ne o Kemal?'' dedim. ''Bu yaşta cigara mı içiyorsun?'' Yüzüme şöyle yandan bir baktı, kolunu kurtardı. Sonra beni şiddetle bir kenara itip, ''Hastir ulan!'' dedi. Hızlı hızlı çektiği cigaranın dumanını sert sert üfledi. Gergin, çabuk adımlarla ve çıplak tabanlarının izini kaldırımın çamurlu asfaltında bırakarak Beyoğlu'nun ışıklı, tenha sokaklarından birine daldı, kayboldu. 1945